Ayrım 8.
Ancak haklı taleplere dayalı sivil itaatsizlik iç barışı tehdit etmeye başlarsa, bunun sorumlusu protestocular değil, iktidarlarını kötüye kullanarak böyle bir direnişin ortaya çıkmasına neden olanlardır. Çünkü devletin baskı aygıtının adil olmayan kurumları ayakta tutmak için devreye sokulması bir haksız şiddet biçimidir ve insanların işte o zaman direnme hakları vardır. Sivil itaatsizlik. Hannah Arendt. New York Barosu 1970 baharında kuruluşunun 100. yılını "Yasa öldü mü?" başlığı altında oldukça sorunlu bir konuda düzenleyen bir sempozyumla kutladı. Bu umutsuzluk çığlığına neyin yol açtığını bilmek ilginç olurdu. Sorun olağanüstü ölçüde artan sokak kriminalitesi ya da kötülüğün modern tiranlıklarda ortaya çıkan korkunç boyutlarının yasanın önemli olan inancı yok ettiği yolundaki görüş müydü? Yoksa iyi organize edilmiş sivil itaatsizlik kampanyalarının istenen yasal değişiklikleri hayata geçirmede oldukça etkili oldukları yeterince kanıtlanmamış mıydı? Eugene V. Rostov'un katılanlardan bildiri hazırlamalarını istediği konular gene de daha iyimser, bir bakış açısına olanak veren özellikteydiler. Bu bildirilerden birinde, uzlaşma temelinde kurulmuş bir toplumda yurttaşların hukuk düzeniyle ahlaki ilişkileri konusunda bir tartışmanın yapılması önerildi. Aşağıdaki yazı bu konuyu tartışmak amacıyla yazıldı. Konuya ilişkin literatür büyük ölçüde hapis yatmış iki büyük adamın yazdıklarını kaynak olarak alıyor. Atinalı Sokrates ve Konkordlu Toreo. Bu adamların davranışları hukukçular için özel bir has kaynağı oluşturmaktadır. Çünkü bunlar yasaya karşı itaatsizliğin, sadece yasa ihlalcisinin eyleminden dolayı verilecek cezayı kabul etmeye hazır, hatta hevesli olması durumunda haklı gösterilebileceğinin kanıtı gibi gözükmektedirler. Senatör Philip A. Hart'ın, "İtaati reddedenlere gösterebileceğim anlayış, bunların kanunun verebileceği her türden cezayı kabule hazır olmalarıyla sınırlıdır. Yaklaşımını paylaşmayacakların sayısı çok sınırlıdır." Sokrates'e ilişkin popüler kavrayış ve muhtemelen yanlış anlayışa bir geri dönüş olan bu tezin inandırıcılığı, tek tek yurttaşları temel yasal bir hakkı geçerli kılabilmek için sivil itaatsizliğe cesaretlendiren ya da belli anlamda zorlayan hukukumuzun en belirgin garipliklerinden birisi, vasıtasıyla bu ülkede oldukça ağırlık kazanmaktadır. Bu gariplik vasıtasıyla ahlak ile yasallık ve vicdan ile anayasa arasında çok da mutlu olmayan teorik bir evlilik ortaya çıktı. İkili hukuk sistemimizin eyalet yasalarıyla federal yasalar arasında bir çatışma olasılığını dışlamaması nedeniyle Güney eyaletinin yasa ve yönetmeliklerini açık biçimde ihlal etmesine rağmen, yurttaş hakları hareketinin ilk dönemlerinde federal sistemimiz içerisinde eyaletlerin yasa ve egemenlik alanının ötesine geçip, ulusal hukuk ve egemenliği kendisine dayanak almaktan öte bir şey yapmadığı söylenebilir. Federal anayasa ölçü olarak alındığında bazı eyaletlerin yasal düzenlemeleri, yani ırk ayrımına izin veren yasalar, Almanca'ya Ç.N., kuşkusuz başından beri anayasaya karşıydı ve hukuk dışı uygulamalar söylendiği gibi tümüyle karşı tarafın, entegrasyon karşıtlarının, Almanca'ya Ç.N., işiydi. Buna rağmen 100 yıl boyunca federal yasalar geçerlilik kazanmadı. İlk bakışta bu yaklaşım oldukça açıklayıcı gibi gözükmektedir. Sivil itaatsizlikle bu ülkenin hukuk sistemi arasında bir uyum yaratma çabasının ortaya çıkardığı temel hukuki zorluk, yani yasa ihlalinin yasayla saklı kılınamayacağı sorunu. Amerikan hukuk sisteminin ikili özelliği ve sivil itaatsizliğin, bir yasanın anayasaya uygun olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla ihlal edilmesi eylemiyle eş tutulması yoluyla harika bir biçimde çözülmüş gözükmektedir. Ek bir avantaj ise görünüşe göre Amerikan hukukunun bu ikili sisteminden dolayı diğer hukuk sistemlerinden farklı olarak hukuk biliminin şu veya bu şekilde daima üzerinde ısrar ettiği üstün yasa için hiçbir şekilde kurgusal olmayan, gözle görülür bir yer bulmuş olmasıdır. Böyle bir yaklaşımı teorik düzeyde savunabilmek büyük bir yaratıcılık gerektirir. Çünkü bir yasanın hukukiliğini sınamak amacıyla onu ihlal eden bireyin davranışını sivil itaatsizlik olarak nitelemek esas olarak mümkün değildir. güçlü ahlaki bir nedenle itaati reddeden ve davranışını daha üstün bir yasa ile gerekçelendiren bireyden, Anayasa Mahkemesi'nin yüzyıllar boyu verdiği kararları, bütün yasaların üzerinde ve ana özelliği değişmezliği olan bu üstün yasanın ifadesi olarak tanımasını talep etmek epey yadırgatıcı olurdu. Gerçekten de bu yaklaşım, yurttaş hakları hareketinin sorunsuz bir biçimde, federal devletin yasalarını ihlal eden savaş karşıtı direnişe dönüşmesiyle zaten pratik olarak çürütüldü. Bu durum Anayasa Mahkemesi'nin Vietnam Savaşı'nın hukukiliği konusunda karar vermeyi, çatışmanın politik niteliğini, political question doctrine gerekçe göstererek, yani Güney Eyaletlerinin anayasa dışı yasalarına o kadar uzun bir dönem en küçük bir sınırlamaya kalkışmadan müsamaha gösterilmesindeki gerekçenin aynısı ile reddetmesiyle kesin bir olgu haline geldi. Bu arada aktif ve potansiyel sivil itaatsizlik aktörlerinin sayısı, sivil itaatsizliğin potansiyel aktörlerinden gönüllü olarak Washington'daki protesto eylemlerine katılmak isteyenler kastediliyor, sürekli olarak artmakta. Buna paralel olarak da hükümetin protestoculara sıradan suçlu muamelesi yapma ya da onlardan samimiyetlerinin delili olarak fedakarlık talep etme eğilimi artmaktadır. Yürürlükteki yasaları ihlal eden redçi cezasını gönüllü olarak üstlenmelidir. Harop A. Freeman, bir avukatın görüşü açısından bu talebin anlamsızlığını çok güzel ifade etmektedir. Hiçbir avukat mahkeme önüne çıkıp, "Sayın yargıç, bu adam cezalandırılmak istiyor," demez. Eğer örnek niteliğindeki bir yasamanın anayasaya uygunluğunun sınanması amacıyla girişilen, bu tür eylemler ile adil suçlar arasında ayrım çizgisi incelmişse ve bölgesel yasalar değil, ulusal yasama erki zorlanıyorsa, bu gibi tatmin edici ve uygun olmayan seçenekler konusunda ısrar edilmesi muhtemelen ancak bir ayaklanma döneminde anlayışla karşılanabilir. Bu ayaklanma döneminin gerçek sebepleri ne olursa olsun ve bunlar tabii ki nesnel ve politik sebeplerdir, tartışmalarımızı karakterize eden şaşkınlık, kutuplaşma ve artan çaresizlik, aynı zamanda olayı uygun bir biçimde incelemek ve gerçek niteliğini kavramaktaki teorik başarısızlığın bir sonucudur. Avukatlar bir sivil itaatsizlik olayını etik ya da hukuki nedenlerle haklı göstermeye çalıştıkları her zaman, olayı daima vicdani ret, savaşa gitmeyi ve askerliği reddetme, ç.n. ya da bir yasanın anayasaya uygunluğunun sorgulanması amacıyla ihlal edilmesiyle kıyaslayarak analiz ederler. Ancak sivil itaatsizlik hiçbir zaman bir bireyin tekil davranışı biçiminde ortaya çıkmadığı için bu iki örnek olayla da benzerliği yoktur. Sivil itaatsizlik savunucusu sadece ve sadece bir grubun üyesi olarak ortaya çıkabilir ve ancak bu özelliğiyle sözünü dinletebilir. Bu durum genelde göz önünde tutulmaz ya da bir yan unsur olarak ele alınır. Bir tek bireyin sivil itaatsizliğinin önemli değişikliklere yol açma ihtimali çok azdır. Böyle biri olsa olsa incelenmesi baskı altına alınmasından daha ilginç olabilecek, tuhaf bir kişi olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle sivil itaatsizlik ancak ortak bir çıkar grubu oluşturan bir dizi insan tarafından uygulanırsa anlamlı olacaktır. Direnişçinin adil olmayan yasal düzenlemeleri hükümet politikasını ve resmi uygulamaları protesto etmek için gerçekte hiçbir itirazının olmadığı yasaları, örneğin trafik düzenini ihlal ettiği, haklı olarak dar anlamda sivil itaatsizlik diye nitelenen eylemin, yani dolaylı itaatsizliğin, Freedom Riders'ın eylemlerinden itibaren göze çarpan temel özelliklerinden biri, bir grup aksiyonunu diğer duruma örnek olarak bir tek kişinin yalnız başına trafik kurallarını ihlale kalkıştığını tahayyül ediniz, öngörmesidir. İşte bu dolaylı itaatsizliği hukuki açıdan haklı göstermek mümkün gözükmemektedir. Çünkü itaatsizliğin bu biçiminin ne vicdani ret ne de yasanın anayasaya uygunluğunun sınanmak için çiğnenmesi gibi durumlarda hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle vicdani ret ile sivil itaatsizliği birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. İkinciler gerçekte ortak bir çıkardan ziyade ortak bir düşünce ve hükümetin politikasına karşı çıkma ortak kararıyla çoğunluğun desteğinin hükümetten yana olacağını gösteren verilerine rağmen bir araya gelmiş örgütlü azınlıklardır. Bunların organize eylemleri kendi aralarındaki bir uzlaşmaya dayanır ve eylemlerine inandırıcılık ve ikna gücü veren, nasıl varıldığı artık çok önemli olmayan bu uzlaşmadır. Vicdani gerekçelerin ya da bireysel eylemlerin savunulması için öne sürülen tezler, yani ahlaksal buyruk, imperatif, da dünyevi ya da aşkın bir üstün yasaya yapılan göndermede sivil itaatsizlik konusu açısından bir önem taşımazlar. Bu düzeyde tartışıldığında, sivil itaatsizliğin herkesin herhangi bir nedenle yasayı ihlal edebileceği, tümüyle bireyci bir öznellik felsefesi olmasını engellemek sadece zor olmakla kalmayacak, imkansız bir hale gelecektir. Sokrates ve Toreo imgeleri sadece konumuzla ilgili yayınlarda değil, aynı zamanda ve daha önemlisi, itaati reddedenlerin bilinçlerinde de ortaya çıkmaktadır. Batı vicdan geleneği ile yetişen insana, hangimiz böyle yetiştirilmedik ki? Sanki başkalarıyla paylaşılan şey asla bir düşünce ya da bir karar değil, ortak bir vicdanmış gibi, başkalarıyla ulaştığı fikir birliği, vicdan mahkemesi önünde verdiği karar karşısında ikincil önemde bir şey olarak görünür. Bu tavrı desteklemek için kullanılan argümanlar genellikle Sokrates ve Toreo'nun yurttaşların yasalarla olan ahlaki ilişkileri konusunda söylediklerinden belli belirsiz anımsananlara dayandığı için, söyleyeceklerime bu iki adamın konuyla ilgili gerçekten ne dediklerini inceleyerek başlamak doğru olacaktır. Sokrates'le ilgili asıl metin, sunulan argümanlar asla hukuk ve felsefe ders kitaplarının anlattıkları kadar açık ve cezayı severek kabullenme talebinin kanıtı olması anlamında o kadar işe yarar olmasa da Platon'un Kriton'udur. Öncelikle belirtilmesi gereken bir gerçeklik, Sokrates'in dava sırasında yasaları değil, sadece bu belirli hukuksal hatayı kendi deyişiyle ona rastlayan felaketi tartışma konusu etmiş olmasıdır. Kendi kaderinden yola çıkarak yasalarla olan sözleşmesini bozmayı, yasalara bağlılıktan vazgeçmeyi düşünmüyordu. Onun davası yasayla değil, yasayı uygulayanlarla yani hakimlerledir. Daha ötesi dava sırasında Kriton'un kaçıp sürgüne gitmeye ikna çabalarına, gerçekte yasaların kendisine böyle bir olanağı sunduğu biçiminde karşılık veriyordu. Sokrates yasanın kendisine şöyle diyeceğini söylüyordu. Dahası var, dava sırasında bile, İsteseydin sürgün cezasına çarptırılabilirdin. Kendini ve bugün şehrin isteğine karşı tasarladığın şeyi onun isteğiyle yapabilirdin. Ama o zaman ölüm karşısında kayıtsız kalacağını övünerek söylüyor, ölümü sürgüne tercih ediyordun. Apoloji'den Sokrates'in savunması Ç.N. Sokrates'in yerleşik değerler ve gelenekler konusunda kuşkular yaratan araştırmalarından vazgeçme şansının da olduğunu biliyoruz. Ancak böyle bir durumda da ölümü tercih ediyordu çünkü Sokrates'e göre araştırmasız bir yaşam yaşanmaya değmezdi. Kaçması sözünde durmaması anlamına gelecek ve Sokrates'in mahkeme önünde söylediği her şey anlamını yitirecekti. O zaman yargıçların görüşünü pekiştirecek haklı oldukları düşüncesini doğrulayacaksın. Kalmayı ve ölmeyi seçmesi hem kendi benliğine hem de hitap ettiği yurttaşlarına olan sorumluluğundan dolayıdır. Burada söz konusu olan bir namus borcunun ödenmesidir. Bahsi kaybeden bir centilmen örneğinde olduğu gibi, kendiyle barışık yaşamanın borcunu ödemekten başka yolunun olmamasıdır. Gerçekten de bir sözleşme yapılmıştır ve sözleşme kavramı, Kriton'un ikinci bölümünün tümünde ön plandadır. Ancak bu bağlayıcı sözleşme, Sokrates'in kentinin yasalarına karşı verdiği bir taahhüttür ki davanın konusu asıl budur. Toreo olayı daha az dramatik olmasına rağmen köleliğe göz yuman hükümete seçim vergisi ödemeyi reddettiği için cezaevinde bir gece geçirmiş ve ertesi sabah teyzesinin bu borcu ödemesiyle serbest bırakılmıştır. İlk bakışta sürmekte olan tartışmalarla daha yakından ilgili gözükmektedir. Çünkü Sokrates'ten farklı olarak Toreo yasaların adaletsizliğini protesto etmektedir. Bu örnekle ilgili sorun, yaşadığı bu olay sonucu yazdığı Under the Duty of Civil Disobedience adlı ünlü eseriyle sivil itaatsizlik kavramı politik sözcük dağarcığımızın asli bir parçası haline getiren Toreo'nun konuyu yurttaşların yasayla olan ahlaki ilişkilerine göre değil, kişisel vicdan ve bundan çıkan sorumluluğa göre tartışmasıdır. İnsanın kendisini kötülüğün yok edilmesine adamak yolunda mutlak bir yükümlülüğü yoktur. Hatta bu kötülük çok devasa boyutlarda olsa bile. İnsan kendini uygun bir biçimde başka şeylere de adayabilir. Ancak herkesin en azından haksız bir ilişkinin aracı olmamak, konuya kafa yormak istemese bile böyle bir haksızlığa pratik olarak katılmamak sorumluluğu vardır. Toreo insanın elini eteğini çektiği zaman dünyanın düzeleceğini ya da insanın dünyayı düzeltmek gibi bir yükümlülüğünün olduğunu savunmuyor. İnsan bu dünyaya mutlaka onu içinde iyi yaşanacak biçimde değiştirmek için değil, iyi ya da kötü yaşamak için gelmiştir. Geldiğimiz dünya ve bizim geldiğimiz bölümü o zaman diliminde iyi yaşamaya uygunsa ya da en azından yapılmakta olan haksızlık, doğası gereği seni başkasına yönelik haksızlığın aracı durumuna düşürecek yapıda değilse şanslıyız demektir. Ama durum buysa yasayı çiğne. Toreo bu kadarını söylemekte haklıdır. Bireysel vicdanın daha ileri bir talebi olamaz. Vicdan her yerde apolitiktir. Ne haksızlığın yapıldığı dünya ile ne de bu haksızlığın dünyanın geleceğine ilişkin sonuçlarıyla ilgilidir. Vicdan Jefferson gibi Tanrı'nın adil olduğunu ve adaletinin ebediyete kadar uyumayacağını düşündüğümde vatanım için ürperiyorum demez. Çünkü vicdan bireysel benlik ve onun bütünlüğü için ürperir. Bu nedenle çok daha radikal bir şekilde Toreo ile birlikte şöyle diyebilir. Bu halk halk olarak varlığına bile mal olsa köleciliğe ve Meksika ile savaşmaya son vermelidir. ABC. Buna karşılık Lincoln açısından kölelerin özgürlüğü için yapılan mücadelede bile esas hedef köleliğin korunması ya da kaldırılması değil, federal birliğin korunmasıdır. Bu Lincoln'un 8 yıl önce ifade ettiği biçimiyle köleliğin korkunç haksızlığını bilmediğini değil, tersine resmi sorumluluğu ile İnsanların her yerde özgür olması biçimindeki kişisel özleminin ayrımının da bilincinde olduğunu gösterir. Bu ayrım karmaşık ve çelişmeli tarihsel koşullarından soyutlanınca tam da Machiavelli'nin ifade ettiği ayrım olduğu görülür. Ana yurdumu kendi ruhumdan daha çok severim. Ana yurtla ruh arasındaki zıtlık nasıl ki Machiavelli'nin ateist olduğu ve ebedi kurtuluş ya da ebedi lanetlenmeye inanmadığı tezinin bir delili olarak gösterilemezse, resmi sorumlulukla kişisel özlem arasındaki çelişkide Lincoln'un ahlaki sorumluluk bilincinin azlığı konusunda fazla bir şey ifade etmez. İyi insan ile iyi yurttaş. Aristo'ya göre bu iyi insan ancak iyi bir devlette iyi bir yurttaş olabilirdi. Kant'a göre ise şeytanlardan oluşan bir halk bile sadece akıllarının var olması durumunda devlet kurma işini başarıyla çözebilir. Bireysel benlik ölümden sonra bir yaşama inansın ya da inanmasın ile toplumun bir mensubu olmak arasındaki olası çelişki bugünkü dilde ifade edilirse ahlak ile politika arasındaki çelişki çok eski hatta bugünkü anlamını uzak olmayan bir geçmişte kazanan vicdan sözcüğünün ortaya çıkışından da daha eskidir. İki tavrın haklılıkları konusunda sunulan gerekçeler de hemen hemen o kadar eskidir. Toreo iyi insana yönelik o kadim suçlamanın sorumsuzluk suçlamasının yapılabileceğini görecek ve itiraf edecek kadar tutarlıdır. Açık biçimde şöyle demektedir Toreo, toplum makinesinin iyi işlemesinden sorumlu değilim, ben bir saatçinin oğlu değilim. Mutlak adaletin savunucularına yöneltilen retorik suçlama, fiat justita et pereat mundus, dünya yıkılacak bile olsa adalet yerini bulmalıdır. Genellikle haksızlıkları ve suçları mazur göstermek söz konusu olduğu zaman kullanılır ve bu ikilemin özünü harika bir şekilde ortaya koyar. Yasaya karşı itaatsizlik sorunu kişisel ahlak düzeyinde hiçbir şekilde açıklanamaz. Tespitiyle ilgili başka bir durum da söz konusudur. Vicdanın sesi sadece apolitik değil, aynı zamanda son derece subjektiftir. Sokrates kötülük etmek kötülük görmekten daha çirkindir derken, açık biçimde bunun kendisi açısından daha çirkin oluşundan söz ediyordu. Aynen ya da bütün dünya bana karşı olmuş aldırmam, yeter ki kendime karşı olmayayım, kendimle çelişkiye düşmeyeyim derken ifade ettiğini de kendisiyle ilgili olması gibi. Öte yandan politik açıdan önemli olan sadece haksızlığın yapılmış olmasıdır. Yasa açısından sonuçta kimin haksızlık yapanın mı, haksızlığa maruz kalanın mı iyi durumda olduğu önemli değildir. Yasalarımız toplumun genelini ilgilendiren, bu Bu nedenle şikayete bağlı olmaksızın kovuşturulan cürümler ile şikayet gerektiren, yani sadece haksızlık yapanla haksızlığa uğrayanı ilgilendiren cürümler ayrımını yapar. Birinci durumda kasıt olup olmaması ya da hafifletici nedenler tartışması dışında katılanların ruhsal durumları dikkate alınmaz. Haksızlığa uğrayan bireyin affetmeye hazır olması ya da suç işleyen bireyin bunu tekrarlamayacağının ayan beyan olması durumu değiştirmez. Gorgias'ta Sokrates, Apoloji'de olduğu gibi ya da Apoloji'yi desteklemek için Kriton'da yaptığı gibi doğrudan halka seslenmez. Burada Platon, Sokrates'i insanların sadece başka insanlarla değil, kendileriyle de bir ilişki yürüttükleri ve bu sonuncu ilişki biçiminin, yani bireyin kendi benliğiyle olan ilişki biçiminin birincisine belli kurallar koyduğunu keşfeden bir filozof olarak konuşturur. Burada söz konusu olan vicdanın kurallarıdır ve Toreon'un denemesinde koyduğu kurallara benzer biçimde tümüyle olumsuz özelliktedirler. Bunlar insana ne yapması gerektiğini değil, neyi yapmaması gerektiğini söylerler. Davranış prensipleri koymaz, aşılmaması gereken sınırları çizerler. Ve insanı kötülük yapma, yoksa bir kötüyle birlikte yaşamak zorunda kalırsın diye uyarırlar. Daha sonraki diyaloglarda Sofist ve Theaetetos, Platon bu Sokratesçi benle benlik arasındaki ilişkiyi tartışır ve düşünmeyi bu iki alan arasındaki sessiz diyalog olarak tanımlar. Varoluşçuluk açısından bakıldığında bu diyaloglarda her ikili konuşmada olduğu gibi taraflar arasında dostluğu gerektirir.